Bayram 30 Sayfa 236 Hudeybiye Biatı. Mekkelerle savaş aralıklarla sürüp gitmekteydi. Uhud yenilgisinin ardından Kureyşliler 600'den fazlası atlı 10.000 asker toplayarak yeni bir ordu kurdular. Mekkelilerin vahaya doğru geldiğini haber alan Müslümanlar da son derece etkili bir savunma hattı oluşturdular. Hendek kazma kavramı Araplar için tamamen yeni bir olaydı. Hazreti Peygamber'e kendi ülkesinde çok yaygın olarak kullanılan bu tekniği sahabelerden Selman-ı Farisi tavsiye etmişti. Müslümanların hürriyetine kavuşturduğu zenci esirlerle birlikte İslam dinini kabul eden ve Arap olmayan ilk kişiydi Selman. İsfahan yakınlarındaki Cay köyünden gelen ve önce Zerdüşt olan Selman, genç yaşta Hristiyan olmuş, dinini serbestçe uygulayabilmek için de İran'dan kaçmış ve bazı bilgin keşişler tarafından eğitileceği Suriye'ye yerleşmişti. Keşişlerden sonuncusu ölmeden önce Hazreti İbrahim'in dinini ihya edecek bir peygamberin geleceği haberini vermişti. Bu peygamberle tanışabilmesi için Arabistan'a iki lav bölgesi arasında yer alan palmiyelerle kaplı verimli bir vahaya ulaşması gerekmekteydi. Selman bir tüccar kervanını izlemiş ve tüccarlara kendisini de götürmeleri için yalvarmıştı. Ama adamlar onu yol boyunca esir gibi kullandıktan sonra Medineli Musevi tüccarlara satmışlardı. Ancak Selman'ın hürriyetini kaybetmiş olması nedeniyle duyduğu üzüntü, vahayı görünce peygamberin ortaya çıkacağı yere ulaştığını anlamasıyla yerini mutluluğa bırakmıştı. Selman, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahaya gelir gelmez Müslüman olmuştu ve Hazreti Peygamber de imkanı olduğunda hemen hürriyeti için gerekli parayı ödemişti. Selman'ın Medine'de olması, yeni dinin yalnızca Araplara değil, tüm insanlığa açık olduğunun da bir göstergesi olmuştu. Kuşatma ve hendek kazma sırasında artık 15 yaşında olan Zeyd, ilk kez Muhayrık'ın kılıcını kuşanma fırsatı buldu. Şansına hendek sayesinde hiç açık alan çarpışması yaşanmadı. Düşman ordusu o ana kadar şehir kapılarına dayanan en güçlü ordu olmasına rağmen Müslümanlar bir damla kan akıtmadan o zor anın da üstesinden gelmeyi başarmışlardı. Bir sonraki yıl ise Medineliler Mekke şehrine bir sefer düzenlediler. Bu olay Zeyd'de hiçbir zaman silinmeyecek bir iz bıraktı. İlkbahar yeni başladığı zaman peygamber rüyasında hiçbir engelle karşılaşmadan hacca gittiğini gördü. Kureyşliler peygambere savaş ilan ettiğinden bu yana İslam dininde de temel bir gelenek haline gelmiş olan yıllık hac seferini yapabilmek imkansız hale gelmişti. Asıl hac Eşharül Hurum yani haram ya da yasak aylar denilen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında yapılmakla birlikte herhangi bir zamanda Kabe'ye Umre adı verilen bir ziyaret yapmak mümkündü. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında kesin bir işaret gördüğünden, imkansız değilse de son derece riskli olmasına rağmen derhal hazırlanarak yola çıkmaya karar verdi. Çoğunluğunun kutsal şehre dönmek için sabırsızlandıklarından peygamberin davetini mutlulukla kabul eden muhacirlerin oluşturduğu yaklaşık 700 kişilik bir kafile hazırlandı. Ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onları şaşırtarak bu seferin askeri amaçlı değil, yalnızca dini amaçlı olduğunu açıkladı. Hacılar, hacın kutsallığını temsil eden ve ihram adı verilen dikişsiz iki parça beze sarınacaklardı ve başları açık olacaktı. Peygamber yanlarında deve de götüreceklerini ve Mekke'ye geldiklerinde de geleneklere göre bu hayvanların kurban edileceğini bildirdi. Mekkelilerin gözünde bu hayvanlar hacıların niyetlerinin yalnızca dini olduğunun göstergesi olacaktı. Yolculuğun risklerini göz önüne alan Ömer gibi deneyimli sahabeler silah kuşanmayı tavsiye ettilerse de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fikrinden vazgeçmedi ve yanlarına yalnızca kılıç ve avlanabilmek için de birkaç yay alabileceklerini belirtti. Bu Zeyd için mutlak bir yenilik olmuştu. Kendi kendine "En sonunda ben de hacı olacağım" diye tekrarlıyordu. Mekke'ye asker olarak değil de hacı olarak gitmekten mutluydu. Bu yolculuk hayatında önemli bir değişimi, yeni bir başlangıcı, manevi hevesinin gerçeğe dönüşmesini temsil edecekti. Yalnızca birkaç ay öncesine kadar küçük bir çocukken artık kendisini bir erkek gibi hissetmeye başlamıştı. Ve bir erkek gibi akıl yürütmek, dünyayı görmek, Allah'a yönelmek istemekteydi. İşte bu ruh hali içinde yolculuk hazırlıklarına katıldı. Hac öncesi bu dünyayı terk edecekmiş gibi ailelerinin ihtiyaçlarını sağlamanın ve borçlarını kapatmanın hacıların vazifesi olduğunu bilen Zeyd, kendine ait bir ailesi olmasa da haccın mecburiyetlerinin dışında kalmayı istemiyordu. Kalbindeki ses ona önemli bir şey yapması gerektiğini fısıldamaktaydı. Hayatına yeni bir bakışla baktığında yeni bir sorumluluk üstlenmesinin zamanının gelmiş olduğuna karar verdi. Bu düşüncenin ertelenemeyecek bir şey olduğunu anlamak ise onu çok şaşırttı. Hiç düşünmeden bir karar aldı ve konuyu annesiyle Bureyde'ye açtı. Her ikisi de kararını desteklediler. Yola çıkmadan birkaç saat önce Zeyd, Ubade'ye gidip kızı Kerime ile nişanlanmak istediğini bildirmek için evden çıktı. Bu evlilik gibi bağlayıcı değildi. Ama en azından o andan itibaren nişan bozulmadıkça hiç kimse Kerime ile evlenme talebinde bulunamazdı. Kerime'nin evinin önüne ulaştığında kapıyı çaldı ve kendinden emin bir tonla konuşmaya çalışarak Ubade ile görüşmek istediğini bildirdi. Kerime hemen yanına geldi. Zeyd kıza tatlı bakışlarla bakmakla birlikte babasıyla yalnız konuşmak istediğini söyleyerek onunla sohbete dalmadı. Kerime önemli bir şeyin söz konusu olduğunu tahmin etmişti. Zeyd'in bakışlarından etkilenmişti ve konunun kendisiyle ilgili olmasını ümit ediyordu. Ama oğlanın ciddi tutumunu görünce soru sormamayı tercih etti ve Zeyd'i salona alarak Ubade'yi çağırmaya gitti. Adam hemen geldi ve Zeyd'i sıcak biçimde karşıladı. Karşısına oturarak çay ikram etti. Zeyd saygılıydı ama hemen konuya girmeyi tercih etti. Kızınız Kerime ile nişanlanmamı kabul etmenizi rica etmeye geldim. Pekala, dinliyorum. Ubade de durumdan duyduğu hoşnutluğu saklamaya çalışarak ciddi bir tavır takınmıştı. Ama yine de genç misafirin rahat olmasına çalışıyordu. İsteğin beni onurlandırdı. Sen peygamberin sadece vahiy katibi değil, aynı zamanda sahabesinden birisin. Bu sözleri duymaktan son derece mutlu olan Zeyd başını eğdi. Ama gene de yaptığın şeyden gerçekten emin misin bilmeliyim. Bak, nişanlanmak evlilik yolundaki ilk adımdır. Evli bir erkek ailesine zaman ayırmalı ve emek harcamalıdır. Allah'ı ve peygamberini hizmetine aksatmamayı başarabilecek misin? Hazreti Peygamber her zaman evliliği tavsiye etmiştir. Haklısın ama Kerime'nin iyi bir eş olabileceğine emin misin? Hangi açıdan? O sizin kızınız. Zeyd samimi olarak hayrete düşmüştü. Sen benim için ailemden bile daha değerli olan peygamberimizin vahiy katibisin. Yapmak istediğin şeyden emin olduğun ve bir kadının Allah'a ve Resulüne karşı olan görevlerini aksatmana sebep olmayacağı konusunda emin olma sorumluluğun bulunuyor. Bir kadınla çeşitli sebeplerle evlenildiğini duydum. Güzelliği, asil kökleri ya da zenginliği sebebiyle. Ama peygamber özellikle dindar olan bir eş seçilmesini tavsiye etti. Kerime tüm bu niteliklere sahip olduğu gibi sahabeden en asillerinden birinin kızı olmaya layık olacak kadar çok büyük bir imana sahip. Ubade bir an gözlerini Zeyd'in gözlerine dikti ve "O halde Kerime'nin de fikrini sorma zamanı geldi," dedi. Adam uzaklaşırken Zeyd, "Haklısınız," dedi. Ubade tekrar Zeyd'in yanına dönüp de oturmadan önce uzun dakikalar geçti. Ubade, "Pekala, kızım istekle kabul etti ama önce öğrenmek istediği bazı şeyler var," dedi. "Bunun için buradayım," diyen Zeyd biraz hazırlıksız yakalanmıştı. Kerime evlilik tarihine karar verip vermediğini bilmek istiyor. Delikanlı, "En kısa sürede." Onu soyundan bir kadının yaşaması gerektiği gibi yaşatacak olanaklara kavuşur kavuşmaz, diye yanıtladı. Ubade, "Âlâ," dedi. O da biliyordu ki peygamberin cömertliğine rağmen Medine'de hala yoksulluk hüküm sürmekteydi ve dolayısıyla da mescitte yaşayan ve çalışan kişiler çok fakirdi. Ubade yeniden, "Çeyiz konusunu düşündün mü?" diye sordu. Gerçeği söylemek gerekirse hayır, henüz değil. Adam ciddi olmak için kendini zorlayarak, "Kerime şimdiden çeyizini bilmek istiyor," diye devam etti. Bir anlık tereddütten sonra insiyaki olarak giysilerini elleyen Zeyd, "Sahip olduğum her şeyin yarısını vereceğim," dedi. Ubade gülümsemesine engel olamadı. Muhtemelen çocuğun üzerindekiler tek sahip olduğu varlıktı. "Ya başka hiçbir şeyin olmazsa?" diye zorladı yeniden. Zeyd düşünmeye başladı. Benzer bir durumla karşılaştığını hatırladı. Peygamber, kendisine koca bulması için emanet edilen bir dolu sahabeden biriyle evlendirmişti ve aniden hafiflediğini hissetti. Kerime'ye çeyiz olarak, "Kur'an ve peygamberin öğretileriyle ilgili bildiğim her şeyi getireceğim. Ona bildiğim her şeyi öğreteceğime söz veriyorum." Ubade, "Nefslerimizi elinde tutan Allah'a andolsun ki, kızım için daha iyi bir çeyiz düşünemezdim," diye gülümsedi. İki erkek el sıkışarak Mekke'ye yapacakları yolculuk hakkında uzun uzun sohbet ettiler. Ubade ile yaptığı konuşmanın ardından Zeyd'e artık nişanlısı olan Kerime'ye veda edecek çok az bir zaman kaldı. Sonra iki erkek aceleyle diğer hacılara katılmak için yola çıktılar. Hacıların kervanı Medine'nin hemen dışındaki Zülhuleyfe'ye ulaştığında peygamber kurban edilecek olan ilk deveyi Mekke yönüne döndürüp hörgücüyle kuyruğu arasını örfe uygun biçimde bir süsle işaretleyerek Allah'a adadı. Sonra da kendisinin ve beyaz ihramlarını giyen diğer hacıların haclarının mübarek olması için dua etti. Yol boyunca hala İslam karşıtı davranışlar sergileyen bazı göçebe kabilelerle karşılaşsalar da yolculuk oldukça rahat geçti. Mekkelilerin İslam'a karşı açtığı savaş, Bedevileri içinden nasıl sıyrılacaklarını kestiremedikleri zor bir duruma sokmuştu. Bir yandan Arabistan'da hatırası hala yaşayan ataları İbrahim ve İsmail'in imanının temizliğini bildiklerinden İslam dinine meylederken, öte yandan çöl kabileleri için hala tartışmasız üstünlüğü olan Mekke'nin savunucuları Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak tanımadığından onlar da tanımaktan kaçınmaktaydılar. Çöl adamları Allah'tan yeni dinin doğruluğuna ilişkin işaretler bekleyip duruyorlardı. Kur'an pek çok yerinde bunların cehaletini ve inançsızlığını vurgulamaktaydı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilmeyenler, "Allah bizimle konuşsa ya da bize de ayet verse ya," dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onlar gibi söylemişlerdi. Kalpleri ne kadar da birbirlerininkine benziyor. Biz ayetlerimizi şeksiz şüphesiz bilgi sahibi olanlara ap açık göstermişizdir. Parantez içinde 2/118. Medineli hacılar yolu neredeyse yaralamışken bir çöl kabilesinin şefiyle karşılaştılar. Bureyde adamı iyi tanırdı. Kaç kere kendisiyle konuşmaya çalışmış ama kuşkularını aşamamıştı. Bununla birlikte doğru ve samimi bir adamdı. Dolayısıyla da kervanda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğunu öğrenir öğrenmez hemen Bureyde'ye gidip peygamber ile tanışmak istediğini bildirdi. Karşılaşmada Bureyde de bulundu. Hz. Peygamber Bedevi çadırının önüne oturur oturmaz, "İyilik yapmak ister misin?" diye sordu. Bedevi, "İyilik nedir ki?" diye sordu. Hz. Peygamber sakin bir biçimde, "İyilik, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve peygamberi olduğunu beyan etmektir," diye cevap verdi. Bedevi, "Böyle bir beyanı kimler yapar ki?" diye savunmaya geçti. "Sadece insanlar değil, ağaçlar bile yapar." Hz. Peygamber kendisini sıkıştırırken Bedevi ağzı açık dinlemekteydi. "Şu mimozayı görüyor musun? Hadi sana doğruyu söylemesini iste. Ona bunu isteyenin ben, yani Muhammed olduğumu söyle." Bureyde peygamberin Allah'a gösterdiği güvenden şaşkın konuşmayı takip etmekteydi. Nasıl sonuçlanacağını hayal bile edemiyordu. Bedevi'nin işi sonuna kadar götüreceğini ve bitkiyle konuşacağını bilmekteydi. Ne de olsa çöl insanları hayvanlarla, bitkilerle ve değerli ve nadir bulunan yağmurun taşıyıcısı bulutlarla hep konuşurlardı. Ama Brady o güne kadar kimsenin bir ağacı sorguya çekme raddesine geldiğini hatırlamıyordu. Bedevi reis, çöldeki meydan okumalara alışkın biri olarak peygamberi denemeye karar verdi ve kararsız adımlarla ağaca yöneldi. Mimosa ile konuştuğunu işittiler ve sonra meydan okur bir eda ile geri döndü. Al işte, Mimosa ile konuştum. Peygamber sakin bir tavırla, hakikaten de konuştun, dedi. Adamın arkasındaki ağaç, sağa ve sola gitgide daha kuvvetli biçimde dalgalanmaya başlamış, küçük bir deprem olurmuşçasına tiz bir ses çıkarmaktaydı. Az sonra kökler tümüyle topraktan kurtuldu ve bitki yerde bir sabanın açtığı kadar büyük bir delik bırakarak ileri doğru sürüklendi. Mimosa, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelince aniden durdu. Tümüyle doğrularak hareketsiz kaldı ve derin bir sesle ''Selamun aleyk ya Resulallah'' dedi. Bedevinin bedenini sanki ruhunda bir şeyler parçalanıyormuş gibi bir titreme sardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sanki en doğal şeymiş gibi Bedevi'ye Mimosa'dan geri dönmesini istemesini söyledi. Ağaç emre hemen uydu ve ardında köklerinin açtığı oluklar bırakarak yerine döndü. Vardığında yer deprem oluyormuşçasına yeniden sarsılmaya başladı ve birkaç saniye sonra her şey sanki hiç yaşanmamış gibi eski halini aldı. Arkada kalan yalnızca hem dehşet verici hem muhteşem izdi. Daha sonra burayı da Zeyd'e çok uzun süre o sahnenin etkisinde kaldığını açıklayacaktı. Arkadaşı olan Bedevi sonunda peygamberin ellerini öpmeye başlamış ve hemen Müslüman olmayı dileyerek tüm kabilesine İslam'ı kabul ettireceğine dair söz vermişti. Benzer olaylar Bedevi topluluklarının üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 243.